Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Muhterem Mustafa Eriş'te yapılan mülakatın 3. bölümünü aktaracağız. Akidede sıhhat, ibadette huşu ve ahlakta güzellik başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Hocam, Erkam Yayınları'nın kuruluşundan sonra Sami Efendi'nin eserlerinin yayına hazırlanması safhasında bulundunuz. Bu çalışmaların mahiyetiyle ilgili neler anlatabilirsiniz? Sami Efendi Üstadımız bütün eserlerini Kur'an harfleriyle Osmanlıca olarak yazmıştır. Etrafındaki sevenlerine istinsah etmeleri ve okumaları için verirmiş. Latin harfleriyle çoğaltılmasına uzun bir zaman müsaade etmemişler. Zamanla nesil değiştiği için Kur'an harfleriyle okuyup yazan da çok azalmış. Doktor Dursun abi İstanbul'a bir gelişinde Ömer abiye demiş ki, üstadımızın eserlerini yeni yazıyla bastırarak da yeni nesil de istifade etse, eski yazıyı bilen çok azaldı. Ömer abi, ben söyleyemem diyor. Musa Efendimiz'e gidiyor, ondan rica ediyor. Musa Efendimiz de edep göstererek, ben söyleyemem diyor. Doktor abi kendisi bu teklifi arz etmeye karar veriyor. Huzura çıktığında, efendim müsaade ederseniz eserlerinizi yeni harflerle bastıralım, çok istifade edilir diyor. Sami Efendimiz, çok istifade ederler mi deyince Doktor Dursun abi, evet ederler efendim diye cevap veriyor. Bunun üzerine, peki öyleyse Halid bin Velid kitabını veriyorum, bunu bastırın diyor. Böylece ilk olarak Latin harfleriyle Halid bin Velid kitabı bastırılıyor. Fakir Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken Ali Hüsreboğlu abiyle tanıştığım zaman o Adab Risalesini tercüme ediyordu. Yaptığı tercümeleri Ömer Kirazoğlu abiye takdim eder, o da Sami Efendi Üstadımıza okurmuş. Adab Risalesi böyle yeniden hazırlandı derdi. Sami Efendimiz'in eserlerinin latinize edilmesi işi artırınca Ömer Kirazoğlu abi bu işin bir kişiyle yapılamayacağını düşünmüş. O zaman Yüksek İslam Enstitüsü'nden yeni mezun olmuştum. Fakire teklifte bulundular. Fatih Müftülüğü'ndeki vazifemizden ayrılarak bu hizmete başlamış olduk. Memuriyetten ayrılıp böyle bir işi tercih etmek zor bir karar. Bu kararı almanızda hangi saik etkili oldu? Sami Efendimizin, Musa Efendimizin muhabbeti, cemaatimizin güzellikleri bizi cezbetti. Sami Efendimiz Latin harflerini hiç kullanmamış, hep Kur'an harfleriyle yazmış. Ayetleri, hadisleri harekeli olarak kaynaklarını göstererek vermişler. Çok da tatlı bir yazı verdi. Defterlerindeki yazıları bile insanın böyle ruhunu okşuyor, içine çekiyordu. Bunlarla meşgul olmak insana huzur veriyordu. Bu huzur insanın gönlünü besliyordu. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bir hak dostunun eserlerinin yayına hazırlanmasında bize bir hizmet lütfetti. Erkam'ın ilk yıllarında Cağaloğlu'nda bazen kendileriyle birlikteyken Abdullah hocamız şöyle bir değerlendirmede bulunurdu. Allah'a şükredelim. Elhamdülillah sizi Sinop Boyabat'tan getirdi, bizleri Kütahya'dan. Bir Allah dostunun eserlerini yayınlamak üzere hizmet imkanı verdi. Bu Rabbimize şükredilecek, hamd edilecek büyük bir nimet. Hem dünyamız hem ahiretimiz için kazançlı bir işle bizi meşgul etti. Elhamdülillah. Hakikaten böyle bir hizmeti sevdirdiği için Allah'a hamd ederiz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil ama tabii bir tercih kullanıyorsunuz. Sami Efendimiz'den eserlerinin yeni harflerle basılması müsaadesi alınınca Ömer abi Erenköy'de Güler Yüz Apartmanı'nın giriş katını tutmuştu. Orada Ali Hüsreboğlu'yla beraber çalışmalara başlamıştık. Hocam, Sami Efendimiz'de hususi bir hatıranızı paylaşabilir misiniz? 1979 yılında Sami Efendi Üstadımız Medine'ye hicret etmeden 3-5 ay önce Güllü Köşk'te bir ziyarette bulunduk. Erenköy'de Devlethane'nin kapısında ayaküstü Üstadımızın elini öptük. Ömer abi sohbetlerde Kur'an-ı Kerim'i fakire okuturlardı. Okuyuşumuzu beğendiği için olacak, fakiri üstadımıza takdim ederken, "Efendim, bu kardeşimiz hafızdır," diye tanıttı. Sami Efendi üstadımız da tebessüm etti ve bir hadis okuyarak cevap verdi. "Allah Teala kimin hakkında hayır murad ederse, o kimseyi dinde fakih, ince anlayışlı kılar," manasındaki şu hadisi şerifi okudular. "Allah'ım, bizi dinde ince anlayışlı kıl," diye dua ettiler. Sami Efendimiz hep böyle bir ayet, ya bir hadis, yahut bir mecelle kaidesi söyleyerek cevap verirlermiş. Rabbim şefaatlerine nail eylesin, cennetinde cem eylesin. Dinde ince anlayışlı olmak ifadesini biraz açabilir misiniz hocam? Dinde ince anlayış, davranışlarda kalbi derinlik bir edeptir. Bir hak dostu dinde ince anlayışlı olma konusunda şöyle söylüyor. İstediğin insansa onu edeple donat. Edeptir insanı hakka uçuran kanat. Tabi'in neslinden büyük Allah dostu Hasan-ı Basri Hazretlerine soruyorlar. Edebin en değerli ve en yararlısı nedir? O da çok veciz, çok derin manalı şu cevabı veriyor. Dinde ince anlayış, dünyaya rağbetsizlik, kulun kendi üzerindeki hukuki ilahiyeyi bilmesidir. Rabbim cümlemize ihsan buyursun. Bir müddet sonra Sami Efendimiz Medine'ye hicret ettiler. Musa Efendimiz de yanlarında bulunuyordu. Medine'de bir gün bir ziyaretlerinde Sami Efendimiz Musa Efendimiz'e "Kitaplarımız Güney Afrika'ya ulaşıyor mu?" diye soruyorlar. Musa Efendimiz bunu bir işaret olarak kabul ediyor ve kendi kendine üstadımızın eserlerinin Güney Afrika'ya da ulaşması için İngilizce'ye, Arapça'ya tercüme edilmesi gerekir. Bu da bir yayın evini gerekli kılar diye düşünüyor. O sıralarda muhterem Abdullah Sert hocamız da Umre'ye gitmişlerdi. Medine'de Musa Efendimiz bu konuyu kendilerine açıyor ve şöyle buyuruyorlar. Muhterem üstadımız sık sık fakire soruyorlar. Bizim eserlerimiz bütün ihvanın evinde var mı? Kimin evinde bizim eserlerimiz varsa biz oradayız. Bir ziyaretimizde de kitaplarımız Güney Afrika'ya da ulaşıyor mu diye sordular. Bu sorular fakirin gönlünde üstadımızın eserlerini neşretmek için bir yayın evine ihtiyaç olduğuna işarettir diye düşünüyorum buyuruyor. Kendileri öncelik ederek Erkam Yayınları'nın kuruluşu Medine'de gerçekleşiyor. Yayın evinin kurulması ve işletilmesi işi Abdullah Sert hocamızın uhdesine veriliyor. Abdullah hocamız İstanbul'a dönünce İMC'de bir ofiste çalışma hayatı başlıyor. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra Cağaloğlu Nakiboğlu İşhanı'nda 3 odalı bir yer tutuluyor. Fakirin de burada mesaiye başlaması istendi ve böylece yayıncılık hayatımız başlamış oldu. İlk olarak hangi eser çıkmıştır? İlk olarak Sami Efendimizin Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi tefsiri çıkarıldı. Bu kitabın girişine Abdullah hocamız yayın evi adına bir takdim yazısı yazdı ve yayın evi olarak ana çizgimizi şöyle belirledi. Sahih bir akide, huşu içinde bir ibadet hayatı ve sıhhatli ahlakı Muhammedi. Yani akidede sıhhat, yaşanan bir İslam hayatı ve bir de güzel ahlak. Bunlar yayın evinin ana çerçevesini beyan etmiş oluyordu. Daha sonra Uhud gazvesi, Tebük seferi ve musahabeler peş peşe çıkarılmaya başlandı. Elhamdülillah. Erkam ismi nereden geliyor? Malumunuz Erkam radıyallahu anh ilk Müslüman olan sahabilerden. Evini Müslümanlara açarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrine veren bir yiğit sahabi. İslam'ın ilk müessesesini kuran, ilk İslam yurdunu oluşturan, 17-18 yaşlarında İslam'la şereflenen bir kahraman sahabi. Ailesi de Mekke'nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden. Mekke müşrikleri devamlı Resul-i Ekrem Efendimiz'i rahatsız ediyorlardı. Bir taraftan da yeni dine giren Müslümanlara baskı uyguluyorlardı. Bu sıkıntılar içinde İslam'ın tebliği rahat yapılamıyordu. Sevgili Peygamberimiz ashabıyla oturup sohbet edebilecek, onlara İslam'ı anlatacak, yeni Müslümanları eğitecek ve emniyet içerisinde olabilecekleri bir mekan aradı. Bunun için Safa Tepesi'nin doğusunda da bir sokaktaki Erkam'ın evini münasip gördü. Burayı hem ibadetlerini rahat yapmak hem de sohbet için elverişli buldu. Böylece Erkam radıyallahu anh'ın evi, İslam'ın küçük bir yurdu, bir eğitim yuvası, bir sığınak oldu. Bu tür hizmetlere vesile olan bu mekan, Darül Erkam diye anıldı. Burası İslam insanının inşa edildiği ilk mekan. Sami Efendi Üstadımızın eserleri de bir kamil insan inşasıdır. İşte o mübarek sahabinin hatırasını İstanbul'da yaşatmak ve bereketlenmek için böyle bir tercihte bulunuldu. Hakikaten Sami Efendimizin bütün eserleri bir İslam insanı inşasına yöneliktir. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam, kitabı Yusuf suresinin tefsiridir. Ruhul Beyan tefsirinden seçilmiştir. Bilhassa Ramazanlarda, sohbetlerde bu kitap çok okunurmuş. Güllük köşkte teravihler hatimle kılınırmış. Namazdan sonra ya hadis veyahut da Hazreti Yusuf aleyhisselam kitabından bir parça okunurmuş. Hazreti Yusuf aleyhisselam bir kıssadır ama insanı inşa ediyor. İnsanın iç duygularını, iç disiplinini, manevi eğitimini tamamlayan bir kıssa. Sevgili Peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum buyuruyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz sizden sonra da hala şirk olacak mı ya Resulallah diye sorduklarında evet fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak. İnsanlar ibadetlerini riya içinde yapacaklar buyuruyor. Hazreti Yusuf kitabını tekrar basıma hazırlarken surenin 105. ayetinde Cenab-ı Hak göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki onlar bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar. Fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler buyuruyor. Peşinden gelen ayette de onların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak inanırlar buyuruyor. Ayette geçen Allah'a şirk koşarak inanmak ifadesi fakire çok çarpıcı gelmişti. Nasıl oluyor da hem Allah'a inanıyor hem de ona şirk koşuluyor diye düşünür olmuştum. Sonra Yusuf suresi tefsirini okuyunca kibir, haset, riya gibi emraz-ı batıniye kalbi hastalıkların tamamen gizli şirk olarak nitelendirildiğini gördüm. Niye? Çünkü kibir, gurur sahibi insan, yüce yaratıcısının karşısında kendinde bir varlık hissediyor. O kibir duygusu kalbinde çoğaldıkça da nemrutlaşıyor, firavunlaşıyor. Yani ilahlık iddiasında bulunuyor bir müddet sonra. İnsanoğlunun böyle zaafla dolu bir yapısı var. Haset, Allah'ın kardeşine verdiğini kıskanmak demektir. Ona verdiyse veren Allah Celle Celaluhu. O kardeşine niye haset edeceksin? Sanki Rabbimize ona vermemeliydin, niye verdin gibi zımnen isyana düşüyor. Bu da gizli şirk olarak nitelendiriliyordu. Dolayısıyla Hazreti Yusuf kıssası insanın içindeki bu gizli şirkleri, hastalıkları terbiye etmek gerektiğinin zaruretini ortaya koyuyordu. Sami Efendimiz de evlatlarının manevi eğitimleri için, onların kamil bir insan olabilmeleri için Hazreti Yusuf aleyhisselam kitabını bastırıyor. Dışarıdan bakıldığında Yusuf suresini tefsir ediyor görünüyor ama aslında bu kıssayı anlatırken okuyanı kalben, manen terbiye ediyor. Böylece insanı kamiller yetişmesine vesile oluyor. Altınoluk dergimizin kuruluşu nasıl oldu? 1985 yılında Sami Efendimizin bütün eserlerinin basımı tamamlanınca muhterem Abdullah hocamız istişare etmek üzere Profesör Hasan Kamil Yılmaz, Profesör İsmail Lütfi Çakan, Profesör Yaşar Kandemir, Profesör Mustafa Uzun hocalarımızı Erkam'a davet etti. Birkaç toplantı yapıldı. Sami Efendimizin eserlerinden sonra hangi eserleri yayınlasak faydalı olur, hangi eserleri basalım diye istişarelerde bulunuldu. böyle bir arayış ve düşünce içerisinde çalışmalara devam ediyordu. Abdullah hocamız bir gün fakire, ''Mustafa abi, sizi bu yıl hacca gönderelim, pasaportunuzu çıkartın.'' dedi. Ben de hasretle o mübarek beldeleri görmek istiyordum. Çok sevindim. Hazırlıklarımızı yaptık. Gideceğimiz zaman duasını alıp elini öpmek niyetiyle Musa Efendimiz'i ziyaret ettik. Abdullah hocamız, ''Efendim, Mustafa Bey kardeşimiz hacca gidiyor, duanızı almaya geldi.'' dedi. Benim de o günlerde gönlümde bazı düşünceler olmuştu. Sami Efendimiz'in eserlerinin basımı bitti. Biz de Sami Efendimiz'in eserleri için bu işe girdik. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyordum. Ali Hüsrevoğlu abi Medine'de hattat olarak işe başlamıştı. Ömer abimiz Medine'ye hicret etmeden önce bize, ''Siz Türkiye'de yapacağınız doktorayı Medine'de yaparsınız.'' demişti. Bu da aklımdaydı fakat bu düşüncelerimi kimseye açmamıştım. Musa Efendimiz yerinden doğrulur gibi oldu ve nazarlarını fakire yönelterek, ''İnşallah salimen gider gelirsiniz. Erkam'daki hizmetlerinize devam edersiniz. İşleriniz de genişler.'' buyurdu. Ellerini öptüm ve bu duayla ayrıldım. O andan itibaren gönlümdeki bütün düşünceler yok olup gitti. Zira üstadımız mührü basmıştı. Elhamdülillah, sağlık sıhhat içerisinde Mekke'ye ulaşıp hacımızı yaptıktan sonra Medine'ye gelmiştik. Abdullah hocamıza Medine'den telefon açmıştım. Bu telefonda Abdullah hocamız fakire, ''Allah hacınızı kabul eylesin, salimen dönersiniz inşallah.'' dedikten sonra şu müjdeyi vermiştim. ''Siz gittikten sonra Musa Efendimiz bir dergi çıkartmak üzere fakire vazife verdi. Siz de orada Ali Hüsrevoğlu abiyle birliktesiniz. O yeşil kubbenin altında şöyle bir düşünüp bir dosya hazırlasanız, bir dergide neler olmalı, hangi muhtevada bir dergi çıkarılmalı gibi bir rapor hazırlasanız.'' dedi. Biz de o mübarek beldede yeşil kubbenin altında Ali abiyle istişareler yaparak bir dosya hazırladık. İstanbul'a dönünce Abdullah hocamıza dosyamızı sunduk. Hemen sonra da çalışmalar başladı. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde hazırlıklar tamamlandı ve 1986 yılı Mart ayında Altınoluk dergimizin ilk sayısı çıktı. Böylece işlerimiz genişledi. Musa Efendimizin sözü tahakkuk ederek hizmetimize devam ettik. Elhamdülillah. Dergimizin isminin Altınoluk olması fikri nasıl doğdu? Türkiye'nin kıble istikameti Altınoluk'a denk gelir. Sami Efendimiz rahmetullahi aleyh Kabe'de bulundukları zaman devamlı Altınoluk'un karşısında otururlarmış. Hem Sami Efendimiz'in hatırasını yaşatmak hem de bizim günde 5 vakit yöneldiğimiz kıble istikametimiz olması hasebiyle. Bir de devamlı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden feyizlenme. Rahmet demişken yağmura da malum rahmet denir. Mesela Kabe'de yağmur yağdığı zaman insanlar hemen Altınoluk'un altına koşarlar. Bununla ilgili bir hatıramı nakledeyim. Biz bir gidişimizde yağmur yağmıştı. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Nereye koştuklarını merak ettim. Altınoluk'un altına koşuyorlardı. Akan suyu içiyorlar, topluyorlar vesaire. Çünkü oradan devamlı bir rahmet akıyor, nur akıyor, feyiz akıyor. Ondan istifade etme gibi çok anlamlı, manidar bir mana düşünülerek dergimize Altınoluk ismi muvafık görüldü. Evet, devam edecek notuyla mülakat burada bu sayıda nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Muhterem Mustafa Eriş'te yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaştık. Akidede sıhhat, ibadette huşu ve ahlakta güzellik başlığıyla Altınoluk dergisinin Nisan 2024 sayısında yer alıyor bu mülakat. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam derginin Musahabe bölümünde merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Cenab-ı Hakk'a Kalbi Selim'le Varabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ölülerin kabirlerinden kalktıkları o günde mal ve evlat menfaat vermez. Ancak Cenab-ı Allah'a selameti kalple gelen kimse menfaat görür. Şuara 88-89. Kalbi selim, kibir, haset, hubbi mal, hubbi cah gibi ahlakı zemimeden temizlenmiş bir kalptir. Bir kimsenin kalbinde zerre kadar kibir oldukça, cehennem narıyla yanıp temizlenmedikçe cennete giremeyeceğini aleyhissalatu vesselam Efendimiz, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez buyurarak haber veriyor. Bu duruma göre kalp, kibirden tathir olmadıkça selim olmaz. İblis de nice yıllarca ibadet etmiş olduğu halde kibrinden dolayı Hakk'ın huzurundan kovulmuştur. Keza kalpteki hubbi mal da müminleri Cenab-ı Hakk'a ibadetten alıkoymaktadır. Kalbin hastalıklarından biri de hubbi dünyadır. Nitekim hadisi şerifte, dünya muhabbetiyle kalbinizi işgal edip de Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden, zikir ve muhabbetinden tatil etmeyiniz buyurulmuştur. Yine bir kimse uykudan uyanır uyanmaz, seherde her şeyden evvel dünyayı düşünürse, Cenab-ı Allah onun işini perişan edip rahatını selbeyler buyurulmuştur. Sabah namazı zamanı, seher vakti Cenab-ı Hakk'a ibadet, dua ve niyaz zamanı olduğu halde, müminin bunları terkle dünya endişesi ve muhabbetiyle kalbini meşgul etmesi, bir nevi Cenab-ı Hak'tan kalben yüz çevirmesi demek olmuş oluyor. Dünya muhabbeti her günahın başıdır. Dünyaya muhabbet günahı kebairin en büyüğüdür. Nitekim dünyaya ziyade muhabbet sebebiyle her türlü menhiyat irtikab edildiği görülmektedir. Ehli hakikat dünyayı şöyle tarif etmişlerdir. Dünya nedir? Dünya insanı Allah'tan gafil edip alıkoyandır. Yoksa ne altın ve gümüş ve ne de evladı iyal dünya değildir. Meğer ki Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden alıkoysun. Kalbi Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden ve ibadetinden alıkoymadıkça bunlar dünya değildir. Nitekim Abdülkadir Geylani Kuddise Sirruh öyle buyurmuştur. Mal, para, servet, cepte, kasırda, evde ve mağazada caizdir. Fakat kalpte caiz değildir. Müminin kalbi nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerinin nazarı da daima müminlerin kalbinedir. Nitekim hadisi şerifte buyurulmuştur. Cenab-ı Hak Azze ve Celle sizin cisminize, zahiri kalıbınıza ve suretinize nazar etmez. Belki kalbinize nazar eder. Halid bin Velid radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelerek, ''Ya Resulallah, sizden hem dünya hem de ahirette kafi gelecek, beni müstani kılacak bazı şeyler istirham edeceğim.'' dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de, ''İste ne arzu ediyorsan.'' buyurdular ve aralarında şu muhabere cereyan etti. İnsanların en alimi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en alimi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaat et, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanlara faydalı olan kimse onların en hayırlısıdır. İnsanların en adili olmak istiyorum. Şu halde kendin için arzuladığını insanlar için de arzula. İnsanların en hası olmak istiyorum. Allah'ı çok zikret. Onların hası olursun. Muhsinlerden olmak istiyorum. Şu halde ahlakını güzelleştir. İmanın kemale ersin. İtaatkârlardan olmak istiyorum. Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getir. Muti olursun. Buyurmuşlardır. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de son olarak bu akşam derginin musahabe bölümünde muhterem Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh merhumun kaleme aldığı Cenab-ı Hakk'a kalbi selimle varabilmek başlıklı yazıyı paylaştık Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısında. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.